Ayrım 14.
Öyle. Çok işime yarıyor. Aşağıdakilerin de odunlarını biçiyorum. Aferin, öyle olmalı. Sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek isterdim müdür bey. Zahmet olmazsa bıçkıya bir baksanız. Geisler bir uzman tavrıyla başını salladı. Evet, bakacakmış. İyice ne bir inceleyecekmiş. İki oğlunuz vardı değil mi? Diye sordu. Ötekisi ne oldu? Kentte mi? Yazıhanede çalışıyor ha? Ama buradaki pek yaman bir şeye benziyor. Neydi senin adın bakayım? Sivert. Ötekininki? Eleseus. Demek bir mühendisin yazıhanesinde çalışıyor o. Ne öğrenecekmiş orada? Aç kalmasını. Benim yanıma versen daha iyi edersin. İzak kabalık etmemek için ya dedi ama o sırada Geisler'e acır gibiydi. Yo, bu mübarek adam hiç de katip kullanacak birine benzemiyordu. Görünüşe bakılırsa kendisinin daha çok çalışması gerekti. Şu ceket, kol ağızları lime lime olmuştu. İnger, bir çift kuru çorap istemez misiniz dedi. Gitti, kendi çoraplarından getirdi. İyiliği üzerinde olduğu günlerde yaptığı çoraplardandı bunlar. Güzel, ince, konçlu. Geisler sırsıkla mıslanmıştı ama sert bir tavırla hayır sağ ol dedi. Gene Eleseus'tan söz açarak benim yanıma gelsin daha iyi dedi. Öyle biri gerekiyor bana. Cebinden küçük bir gümüş tabaka çıkardı. Parmaklar arasında oynamaya koyuldu. Değerli bir şey olarak kala kala bir buk almıştı belki de. Pek de tedirgin bir hali vardı. Daldan dala atlıyordu. Tabakayı gene cebine soktu. Yeni bir konu açtı. Peki ama nedir bu? Çayır baştan başa kül rengi kesilmiş. Gölge vurmuş sandım. Toprak şahrem şahrem. Gel sen benden. Sivert hadi. Birdenbire sofradan kalktı. Artık yemeği içmeyi unutmuştu. Çıkarken eşikte durup arkasına döndü. İnger'e yemek için sağ ol dedi. Gözden kayboldu. Sivert de arkasından. Çaya doğru gittiler. Geisler boyuna dört bir yana keskin bakışlarla göz gezdiriyordu. İşte diye haykırarak durdu. Sonra anlattı. Akıl mı bu? Topraklarınızı bırakıyorsunuz kuraklıktan kavrulsun. Onları bir dakikada suya boğacak böyle bir çay varken hem de. Yarına dek bütün çayırlığı yemyeşil edeceğiz. Sivert şaşıra kalmış. Evet dedi. Buradan aşağı eğrilemesine kazanmıyor musun? Bayır aşağı. Toprak düz ark açmak gerek. Sizin orada bir bıçkı tezgahınız var. Birkaç uzun kalas bulabilirsin sanırım ha? Tamam. Koş git kazma kürek getir. Başla buradan. Ben eve gideyim açılacak yolu işaretleyeyim. Koşa koşa eve döndü. Fotinleri şap şap ederekten çünkü içi su doluydu. İzak'ı boru yapmaya koştu. Bir hayli yapacakmış. Ark açılamayacak yerlere döşemek üzere. İzak olmaz diyecek oldu. Su o kadar uzağa gitmezmiş. Kuraklıktan çatlayan tarlalara kadar gidinceye dek kuru toprak suyu emermiş. Geisler anlattı. Biraz vakit alırmış. Toprak başlangıçta suyun birazını emermiş ama sonra su yavaş yavaş ilerlermiş. Tarla, çayır yarın sabahı kadar yemyeşil olacak. İzak ooo dedi. Başladı harıl harıl çalışarak uzun uzun tahtaları birleştirip boru yapmaya. Geisler gene Sivert'e koşuyor. Tamam ha göreyim seni. Ben demedim mi yaman çocuk bu diye. Şu kazıklar boyunca git anlıyor musun? Benim işaretlediğim yerlerden. Ağır taşlarla kayalarla karşılaşırsan yana dön çevresinden geç. Ama düzeyi şaşırma. Hep aynı derinlikte kaz. Anlıyor musun ne dediğimi? Sonra gene İzak'a geliyor. Biri bitmiş güzel ama daha çok isteriz. 6-7 tane belki. Ha göreyim seni İzak. Bak yarına dek her yeri yemyeşil yapacağız. Ekinlerini kurtardık. Yere oturdu. İki elini dizlerine şaplattı. Pek keyifliydi. Konuştu. Kafasında şimşekler çeker gibi düşündü. Katran var mı? Üst tüpü var mı buralarda? Güzel. Her şey var. Başlangıçta uçlarından su sızar ama sonra tahta şişer. Şişe gibi su geçirmez olur. Üst tüpü, katran. Demek bunlar da var sende ha? Ne? Kayık mı yaptın? Nerede kayık? Gölde mi? Güzel. Onu da bir göreyim bakayım. Ah. Geisler'e bakılırsa neler neler olmayacaktı. Gel keyfim gel. Gösterişe eskisinden daha çok önem verir gibiydi. Bir işi çabalayaraktan yapıyordu ama çalışınca da korkunç çalışıyordu. Ne de olsa üstün bir hal vardı onda. Evet, biraz yukarıdan atıyordu. Öyle dediği gibi yarına dek her yeri yemyeşil etmek olacak iş değildi elbette. Ama gene de yaman adamdı. Görüşü keskin, kararı çabuk. Evet, tuhaf bir adamdı şu Geisler. O yıl Selenra'daki ekinleri kurtaran da o oldu. Başkası değil. Kaç tane yaptın? Yetmez. Ne kadar çok tahta döşersen o kadar çabuk akar. Yapabilirsen 6-7 metre uzunluğunda yap. Bu boyda tahta var mı? Güzel. Git getir onları. Göreceksin bak, ekinleri biçerken bu zahmetin karşılığını alacaksın. Gene tedirgin. Gene kalkıyor, Sivert'in yanına gidiyor. Hah, İşte böyle Sivert delikanlı. İyi oluyor. Baban da tahta boruları öyle bir yapıyor ki şiir. Düşündüğümden daha çok olacak. Koş git birkaçını al gel bakalım. O gün öğleden sonra akşama dek bir didişmedir gitti. Sivert hiç böyle çabalanırcasına iş görmemişti. Bir işin böyle bir hızla yapılmasına alışık değildi. Yemeğe bile pek vakit ayırmadılar. Gel gelelim su akmaya başlamıştı bile. Orada burada daha derin kazmak, boruyu yükseltmek ya da alçaltmak zorunda kaldılar ama su akıyordu. Üç adam o gece geç vakte dek çalıştılar, kusurlarını düzelttiler, bir eksik kalmasın diye baktılar. Su en kuru yerlere yayılmaya başlayınca da Selanra bayram etti. Gaysler, saatimi almayı unutmuşum dedi. Kaç oldu acaba? Yarın bu vakit her yer yemyeşil olacak. Sivert gece yarısı kalktı, durum nasıl diye bakmaya gitti. Babasını da aynı iş için daha önce kalkmış buldu. Ah, pek coşkulu bir andı bu doğrusu. Büyük olaylar günü. Ertesi gün Geisler neredeyse öğleye dek yattı. Artık o çılgınlık geçmişti ya, bitkin düşmüştü. Tepeye çıkıp göldeki kayaya bakmaya üşendi. Bir gün önce söz vermemiş olsaydı bıçkıya bakmaya da gitmeyecekti. Sulama işleri bile şimdi onu başlangıçtaki kadar ilgilendirmiyordu. Akşamdan sabaha ne tarlanın ne de çayırın yemyeşil kesilmediğini görünce de büsbütün şevki kaçtı. Su nasıl yayılıyormuş? Boyuna yayılıyor, yayılıyor da nasıl gittikçe daha uzaklara dek kaplıyormuş? Umursamadı bile. Şimdi arkasına yaslanmış, vakit ister diyordu. Belki yarın da bir değişiklik göremezsiniz. Yalnız olacak, hiç korkmayın. O gün daha sonra sallana sallana Bredeol Sençuk'a geldi. Örnek olarak bir iki kaya parçası getirmiş. Geisler bir görsün istiyormuş. Bu seferki pek öyle basbayağı kaya değil bence, diyordu. Geisler bakmadı bile, azarlar gibi. Demek sen böyle çiftlik işletiyorsun ha, dedi. Dağlarda, tepelerde sürtüp servet arıyorsun. Anlaşılan Brede eski üstünden yeni bir iş falan beklemiyordu ki eski bucak müdürünü kendisiyle eşit görür gibi her türlü saygıdan uzak sert bir karşılık verdi. Senin sözlerine ben önem veririm sanıyorsan. Geisler, gene eskisi gibi kafasızın birisin dedi. Vaktini boşuna harcıyorsun. Brede de, ya sen dedi. Ya sen sorabilir miyim? Şurada yukarıda madenin var, ne yaptın onu? Hah, boşu boşuna durup duruyor. Ya pek de maden sahibi olacak insansın ya, öyle değil mi? Ha ha. Geisler, defol git buradan dedi. Brede de çok kalmadı. Örnek olarak getirdiği taşları omuzlayıp evinin yolunu tuttu. Esen kal bile demeden. Geisler oturdu, düşünceli düşünceli bir takım kağıtlara bakmaya başladı. Kendisi de o hastalığa yakalanmış gibiydi. Şu bakır madeni işine, sözleşmeye, çözümlemeye bir bakmak istiyordu. Güzel bir madendi, hemen hemen saf bakır. Bununla bir şeyler yapmalıydı. Bırakmamalıydı kayıp gitsin. İzaka, ben asıl şu işi yoluna kaymaya geldim buraya dedi. İşe başlamayı düşünüyorum, hem de yakında. Bir alay işçi tutacağım, madeni gereğince işleteceğim. Sen ne diyorsun? İzak adama acıdı, olmaz demeye dili varmadı. Seni de ilgilendiren bir iş bu biliyorsun. Bir alay derdi olacak elbet. Bir alay adam dolacak buralara. Kimi vakit biraz kabalık da edecekler belki. Sonra yamaçlarda dinamit patlatılacak. Bilmem hoşuna gider mi bu? Öte yandan bizim başladığımız yerde yaşayım canlanacak. Çiftlikte yetiştirdiklerini falan satmak için elinin altında pazar olacak. Fiyatını da sen kendin biçeceksin. İzak, ya dedi. Madendeki payından başka ayrıca kazançtan da yüzde alacaksın biliyorsun. Çok para İzak. İzak, sen bana daha şimdiden hayli para verdin dedi. Yeterinden pek çok. Ertesi sabah Geisler gitti doğuya, İsveç'e doğru. Acele acele. İzak, ben de geleyim diye öneride bulundu ama o, yo sağ ol dedi. Onun öyle pek iyi giyimli değil, yayan, tek başına yola koyulduğunu görünce insan acıyordu adeta. İnger ona güzel bir yiyecek çıkını düzmüştü. Bu arada özel olarak birkaç gözleme de yapmıştı. Bu bile yetmezdi. Ona bir teneke kaymakla bir alayda yumurta vermek istiyordu ama Geisler götüremezmiş. İnger pek üzüldü buna. Geisler eskiden yiyip içmesine, yatıp kalkmasına karşılık para verirdi. Bu kez 5 para vermeden gitmesi kendisine pek ağır gelmiş olsa gerekti. Onun için sözde para vermiş gibi göründü. Sanki büyük değerde bir kağıt para bırakıyormuş gibi yaptı. Leopold Dineci'ye de al bu da senin küçük dedi. O gümüş kutuyu, tütün tabakasını verdi. Güzelce yıkar temizlersin, iğne falan koyarsın içine dedi. Hoş, armağan olacak bir şey değil ya. Evde olsaydım başka bir şey bulurdum ben ona. Bir alay şey var bende. Ne var ki, Geisler gittikten sonra da Geisler'in sulama düzeni kaldı. İşte oradaydı. gece gündüz haftalar boyunca harikalar yaratıyordu. Tarlalar yemyeşil kesildi. Patateslerin çiçeğe gitmesi durdu. Buğday fışkırdı. Daha aşağıdaki yerleşme yerlerinden ahali geldi bu mucizeyi kendi gözleriyle görmeye. Axel Ström, hani şu Manelandlı komşu, kadın yardımcısı olmayan, kendi işini kendi gören adam, o da geldi. O gün keyfi pek yerindeydi. Anlattığına göre kendisine bütün yaz boyunca yardım edecek bir kız bulacaklarmış, söz vermişler. Böylece üzerinden büyük bir yük kalkacakmış. Kızın kim olduğunu söylemedi, Isaac da sormadı ama Breden'in kızıydı gelecek olan. Bergen'e bir telgraf parasına patlayacaktı bu iş ama Axel sizin gibi hovarda bir adam değilken, oldukça cimrinin biriyken gene de bu parayı vermiş. Onu o gün buraya getiren de şu sulama işiymiş. Bir ucundan öbür ucuna bakmış, pek ilgilenmiş. Kendi topraklarında büyük bir çay falan yokmuş. Yalnız ufak bir dere varmış. Onda öyle borular yapacak tahta falan da yokmuş. Su yolunu toprağa kazacakmış, öyle de olurmuş. O güne dek topraklarında durum pek kötü değilmiş. Onun toprakları yamaçların eteğindeydi. Ama kuraklık böyle giderse o da sulamak zorunda kalacakmış. Göreceğini gördükten sonra izin istedi, hemen kalkıp gitti. Yo, içeri gelemezmiş. Arkları açmaya hemen o akşam başlayacakmış. Çekti gitti. Breda gibi değildi o. Ah, Breda artık bozkırdaki çiftlikleri kapı kapı dolaşıp haber veriyordu. Selenra'da harikalar yaratan bir sulama düzeni varmış. Toprağını aşırı işlemek hiç de kazanç sağlamaz sana diyordu. İzaka bak, öyle çok toprak kazdı, öyle çok kazdı ki en sonunda bütün toprakları sulamak zorunda kaldı. İzak sabırlı adamdı. Ama kaç kez şu herifi Selenra'ya gelip sırnaşan, övünüp duran şu herifi başından sağmak istemişti. Breda hep telgraf işlerini bahane ediyordu. Resmen görevlisi olduğuna göre hatta bakmak onun göreviymiş. Gerçekte ise telgraf şirketi kaç kez azarlamıştı onu işleri savsakladığından dolayı. Bu işi gene Isaac'a vermek istemişlerdi. Yo, Breda'nın kafasında telgraf falan değil yamaçlardaki madenler vardı. Aklı bundaydı artık. Bununla bozmuştu. Artık sık sık Selenra'ya uğrar olmuştu. Her seferinde de defineyi bulacağına emin olarak. Başını sallıyor. Hepsini daha söyleyemem size diyordu. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki bu sefer pek üzerinde durulacak bir şey yakaladım. Boşu boşuna vaktini de gücünü de harcıyordu. Akşama da o ufacık evine gelince içi taşlardan alınmış örneklerle dolu küçük bir çuvalı yere atıyor. O günkü yorgunluğundan dolayı uflayıp pufluyordu. Sanki kimse günlük ekmeğini kazanmak uğruna onun kadar sıkı çalışmamış gibi. O sert kömürleşmiş topraklarında biraz patates yetiştirir, evin çevresinde kendiliğinden biten otları keserdi. Breden'in çiftliği buydu işte. Çiftçi olacak bir adam değildi o. Sonunun ne olacağını da belliydi. Kulübesinin toprak damı daha şimdiden parça parça dökülüyordu. Mutfağın basamakları da rutubetten çürümüştü. Yerde bir değirmen taşı duruyordu. Arabada hep öyle açıktaydı. Üstü de örtülmemişti. Brede belki şu bakımdan talihliydi ki böyle ufak tefek şeylere hiç aldırmazdı. Çocuklar onun değirmen taşını yuvarlayıp oynarlarken o hiç sesini çıkarmaz, onların taşı yuvarlamalarına yardım bile ederdi. Hiçbir şeye aldırmayan, hiçbir şeyi ciddiye almayan, tembel bir yaratılışı vardı ya. Ayrıca hiçbir zaman gönlünü üzüntüye kaptırmaz, istemi güçsüz, sorumluluk bilmeyen bir adamdı. Yalnız ne yapıyor, ne ediyor, yiyecek buluyordu. Orası öyle. Kendisi de, çoluk çocuğu da geçinip gidiyorlardı işte. Ne yapıyor, ne ediyor, onların geçimini sağlıyordu. Şu var ki, bakkal da Brede ile çoluğunu çocuğunu sittin sene beslemez diye artık bunu açıkça söylüyordu. Brede ona hak veriyor. Bütün hesabı temizleyeceğine söz veriyordu. Evini, topraklarını satacakmış. Bundan hali de para geçecekmiş eline. Bütün borcunu ödeyecekmiş. Yo, Brede satar. Satardı zararına bile. Çiftlik onun nesineydi? Köyünü göreceği gelmişti gene. Oradaki bol bol çene çalmaları, o küçük dükkanı özlemişti. Tam ona göre yerdi orası. Burada böyle kendini işe vererek, dış dünyayı unutmaya çalışarak yaşamak yerine, o Noel ağaçlarını, Noel eğlencelerini unutabilir miydi hiç? Ya o anayasa günündeki şenlikler, kilisede yoksullar yararına kurulan pazarlar, kendi gibi kimselerle konuşmak, onlara haber verip haber almak, kendi görüşünü bildirip ötekilerin görüşlerini öğrenmek pek hoşuna giderdi. Burada kim vardı konuşacak? Selenra'lı Inger bir ara onun dengi gibi görünmüştü ama sonradan değişmişti. Şimdi onun ağzından lakırdı çıkmıyordu. Kaldı ki bu kadın hapse girip çıkmıştı. Onun gibi bir adam için olmazdı. Hayır, köyden ayrılmakla yanlış davranmıştı. Kendine etmişti. Bucak müdürünün yeni bir yardımcı bulduğunu, hekimin arabasını şimdi başkasına sürdüğünü, bunları duydukça içi gidiyordu. Kendisine gerek duyan kimseleri bırakıp kaçmıştı. Şimdi kendisi orada yoktu ya, onlar da pek de güzel onsuz ediyorlardı. Yalnız yerini alan kimseler beş para etmezlerdi elbet. Onu, Brede'yi çok arayacaklardı köyde. Gelelim Barbara'ya. Selen Ra'ya yardımcı olarak gitmesini niye desteklemişti sanki? Bunu karısıyla uzun uzun konuştuktan sonra karar vermişlerdi. İşler yolunda giderse kızın ilerisi için iyi olacaktı. Belki hepsi için iyi olacaktı. Bergen'de iki genç devlet görevlisinin ev işlerine bakmak iyi, güzeldi ama sonradan kızın başına kim bilir neler gelirdi. Güzel kızdı Barbara, süslenmesini de severdi. Sözün kısası, burada kalması onun için daha hayırlı olurdu. İki delikanlı vardı Selen Ra'da. Sonradan Brede baktı ki bu tasarladıklarının olacağı yok, başka bir hava tutturdu. Ne de olsa Inger'in oğulları onun kızının dengi değilmiş. Inger hapse girip çıkmış çünkü. O Selen Ra'daki oğlanlardan başka delikanlı yok muydu? Diyelim Axel Ström. Kendi başına çift çubuğu vardı, kulübesi vardı. Dizinip duran, bir yana biraz para koyan, yavaş yavaş davar falan edinen bir adamdı o. Karısı yoktu, kendisine yardımcı olacak kadını yoktu. Brede ona, ''Vallahi bak, hiç çekinmeden söylüyorum. Barbara'yı alırsan büyük bir yardımcı olur sana.'' dedi. ''Bak işte resmi, görebilirsin.'' Bir hafta geçti geçmedi, Barbara geldi. Axel ot işinin tam ortasındaydı. Gündüz çayır biçmek, gecede otla uğraşmak zorundaydı, hem de tek başına. Derken Barbara geldi. Tanrı göndermişti onu. Barbara işten yılmadığını çok geçmeden gösterdi. Camaşır yıkadı, ortalığı sildi, yemek pişirdi, tarlada da yardım etti. Otun içeri alınmasına da yardım etti ya, Axel karar verdi. Kıza iyi para verecek, onu elden kaçırmayacaktı. Yalnız Barbara hiç de resmindeki gibi güzel bir hanımefendi değildi. Zayıftı, sopa gibiydi. Biraz çatlak bir sesle konuşuyordu. Türlü bakımlardan da deneyimli, usta olduğu görülüyordu. Hiç de çocuk değildi. Axel onun bu zayıflığına, yüzünün süzgün haline şaştı. ''Görsem tanırdım ama'' dedi. ''Resmine pek benzemiyorsun.'' Kız ''Yol yorgunluğundan'' dedi. ''Sonra bunca zamandır kentte yaşadım da.'' Gerçekten çok geçmeden topladı, yüzü güzelleşti. ''İnanın bana böyle bir yolculuk, sonra kentte de öyle bir yaşayış insanı biraz çökertiyor.'' diyordu. Bergen'deki yaşayışın insanı nasıl kışkırttığını üstü kapalı anlattı. Orada insan ayağını tetik almalıymış. Böyle diyordu ama gene de oturmuş konuşurlarken eve gazete almasını istedi ondan. Bir Bergen gazetesi. Biraz gazete okuyup dünyadan haber almak istiyormuş. Okumaya alışmış. Tiyatroya gitmeye, çalgı dinlemeye de alışmış. Burası ne sıkıcı bir yermiş böyle. Axel yaz için ona yardımcı gelen bu kızdan hoşnut kalmıştı. Eve gazete aldı. Bredelerin sık sık gelmelerine de katlandı. İkide bir damlıyorlar, yiyip içiyorlardı. Hizmetçi kızı beğendiğini belli etmekten korkuyordu. Bir pazar akşamı Barbara oturmuş gitar tıngırdataraktan o çatlak sesiyle türkü söylüyordu. Bundan daha tatlı, daha cana yakın ne olabilirdi ki? Bu hoş, acayip türküler, onun şu yarım yamalak yoksul çiftliğinde birinin oturup türkü söylemesi Axel'e pek dokunuyordu. Evet, yaz boyunca Barbara'nın yaratılışının daha başka yanlarını da öğrenmişti ama genel olarak hoşnuttu. Kızın bir takım huyları vardı. Karşılık vermekten de geri kalmıyordu. Kimi vakit karşılık vermekte pek de ileri gidiyordu. Şu cumartesi akşamını ele alalım. Öteberi almaya köye Axel kendisi gitmek zorunda kaldı. Barbara'nın kulübeyi, hayvanları, her şeyi olduğu gibi bırakarak çekip gitmesi doğru muydu ya? Bunun üzerine birkaç çift laf ettiler. Neredeymiş? Evine gitmiş, Bride Applique. Peki ama Axel o gece kulübeye döndüğünde Barbara gene yoktu. Hayvanlara kendisi baktı. Tek başına bir şeyler yedi yattı. Barbara sabaha karşı geldi. Biraz surat asaraktan. Tahta bir döşemeye ayak basmak nasıl oluyormuş göresim gelmişti de, dedi. Axel buna karşılık söyleyecek pek bir şey bulamadı çünkü görüyordu. Kulübesi kerpiçtendi, tabanı da basılmış toprak. Yalnız şu kadar söyledi. Kendisi de istese birkaç tahta alırmış almasını ama ileride tahta döşemeli bir ev yaptıracakmış da. Barbara pişman olmuş gibiydi. Pek de öyle kötü bir kız değildi o. Günlerden pazarken gene de hemen kalktı, koruya gitti. Toprak tabana sermek üzere körpe ardıç dalları topladı. Sonradan kızın iyi yürekli olduğunu, pek iyi davrandığını görünce Axel bir akşam önce ona aldığı başörtüyü vermemezlik edebilir miydi ki? Oysa bir ara vermemeyi, kızdan bunu hak edecek bir davranış beklemeyi düşünmüştü. Bakın Barbara ne sevinmişti başörtüye. Hemen başını örttü, bir denedi. Evet, ona dönüp nasıl, yakıştı mı diye sordu. Pek yakışmıştı ya. İsterse eski kürk başlığının üstünü örtebilirmiş. Ne de yakışırmış. Barbara buna kahkahayla güldü. Buna karşılık pek tatlı bir şey söylemeye çalıştı. Kiliseye giderken şapka giyeceğimi, başıma bunu örterim daha iyi. Bergen'de hep şapka giyerdik elbette. Bir hizmetçi kızlar giymezdi. Gene dost olmuşlardı. Can ciğer dost. Aksel postaneye gidip gazeteyi getirince de Barbara oturdu, haberleri okumaya başladı. Bergen'de bir kuyumcu dükkanını soymuşlar. Gene Bergen'de başka bir yerde iki çingene kavga etmiş. Limanda korkunç bir şey bulmuşlar. Yeni doğmuş bir çocuk ölüsü. Kolları kesilmiş, eski bir gömleğin içine konulup dikilmiş. Barbara, kim yapabilir böyle bir şey, şaşıyorum dedi. Fiyatları da okudu. Hep okurdu. Yaz işte böyle geçiyordu. Selenra'da büyük değişiklikler. Oranın ilk halini bilenler şimdi görseler tanıyamazlardı. Bıçkı tezgahı, değirmen, türlü çeşit yapılar. O yaban kalabalık bir yer olmuştu artık. Yeni yeni gelenler de vardı. Yalnız belki en şaşılacak şey İnger'di. Öylesine değişmişti. Gene iyi, akıllı bir kadın olmuştu. Bıldır ki o büyük olay. İşler çığırından çıkınca başına gelenler. Onun kendini toparlamasına yetmişti. Anlaşılan ara sıra biraz kaymalar oluyordu. Kendini tutamayıp okuma yuvasından, Trondheim'deki büyük kiliseden söz açtığı vakitler. Yok. Zararsız şeylerdi bunlar. Sonra parmağından yüzüğünü çıkarmış, o eski etekliğini de birkaç parmak uzatmıştı. Düşünceli bir hal almıştı. Şimdi evin içinde daha bir huzur vardı. Eskisi kadar sık konuk da gelmiyordu. Köyden kızlar, kadınlar gene geliyordu ama pek seyrek. İnger onları artık eskisi gibi ağırlamıyordu çünkü. İnsan yaban ortasında yaşadı mı bu gibi saçmalıklara vakit bulamaz ki. Mutluluk başka, saçmalık başka. Yabanda her mevsimin adamı afallatan ulu güzellikleri vardır ya, hiç değişmeyen bir şey vardır. O da yerin, göğün o geniş ağır sesidir. Dört bir yanınızdan kuşatılmışsınız gibi gelir size. Ormanın karanlığı, ağaçların cana yakınlığı, her şey ağırdır, yumuşaktır. Adamın aklına türlü türlü şeyler gelir orada. Selenra'nın kuzeyinde ufacık bir göl vardı. Su birikintisi gibi bir şey. İçinde balık beslenen kavanozdan pek büyüyecek değil. Bu gölde ufacık ufacık bebek balıklar yaşardı. Bunlar hiç büyümezler. Orada yaşayıp ölürlerdi. Hiçbir işe yaramadan. Ey Allah'ım, yeryüzünde hiçbir işe yaramadan. Bir akşam İnger orada durmuş, ineklerin çıngırak seslerini duyabilmek için kulak kabartmıştı. Dört bir yan sessizlik içindeydi. Bir şey duymuyordu. Derken gölden doğru bir türkü duyuldu. Usulcacık usulcacık. İşitilir işitilmez bir ses. O minnacık balıkların mırıltısı. Selenra'nın iyi bir yanı vardı. Her ilk yaz, her gün o yabanın üzerinde, gökyüzünde yaban kazlarının sürü sürü süzülüşünü görürler, havadan çene çalışlarını duyarlardı. Çılgınca bir çene çalmaydı bu. Dünya durur gibi olurdu, sürü geçip gidinceye dek. Aşağıdaki insanlar da içleri ezilir gibi olurdu. Sonra gene işlerine koyulurlardı ama önce şöyle bir iç çekerekten. Onlara haykıran bir ses işitmişlerdi, ta yukarılardan. Çevrelerinde adamı afallatıcı şeyler oluyordu hep. Kışın yıldızlar, gene kışın sık sık kuzey ışıkları, kanat kanat bir gökyüzü. Tanrı'nın ülkelerinde yangın var. Ara sıra da, sık sık değil, ara sıra gök gürültüsü işitirlerdi. Daha çok güzün işitilirdi. İnsanlar içinde, hayvanlar içinde pek iç karartıcı, pek ürküntü verici bir şeydi bu.